Ayrım 5.
Bununla beraber Robespierre yiyecek içecek sorununun ortaya çıkardığı güçlüklere takılıp kalmaz. Jacques-Claude Bonnel ve bütün öteki öfkelilerin 92 Mayıs'ından beri üzerinde durdukları kıtlık korkusu siyasal sorunlardan çok daha az zorlayıcı göründü. Gerçi bu sorunları iç içe görecektir artık. Ancak siyasal sorunların çözümünü ağırlık tanıyacaktır. Savaşmak istediği bu aslandır önce, iktisadi duruma çare bulunan ise başkalarına bırakacaktır. Krallığa son verilmiş olursa bütün karşı devrimciler kralın kişiliğine bir toplanıp birleşme noktası olarak bakmaktadırlar hala. 16. Louis sağ kaldıkça da sürecektir bu umut. Kurucu meclisle yasama meclisinin cesaret edemedikleri bölgeyi konvansiyon gerçekleştirmek zorundadır. Kralın davasıdır bu. Bu iş bütün hainlerin cezalandırılması ve yeni bir anlayışın cezalandırılmasının başlangıcı olacaktır. Milletin bütün düşmanları arasında eski kral en büyüğü ve en az bağışlanan zorundadır. 10 Ağustos onun ihanetinin kanıtlarını dökmüştür ortaya. Suç cezasız kalırsa böylesi bir bağışlama bütün suçlulara cesaret verecektir. Kral cezalandırılırsa bu örnek suçluları da korkutacak ve onlarla beraber Avrupa'nın bütün öteki zalimlerine ders verilmiş olacaktır. Sorun böyle konulunca önceden çözülmüş demekti. Bir tek çözüm vardı, ölüm. Ama kim verecekti bu kararı? Temsilcilerinin ağzından halkın kendisi. Halk anayasa yapmak için konvansiyonu seçmişti. Böylece konvansiyon bir bütün olarak halk egemenliğiyle donatılmıştı. Öte yandan kral suçlanan bir kimse, siz de yargıçlar değilsiniz der milletvekilleri Robespierre. Halk kendisine karşı hiçbir güveni olmadığını göstererek daha önce 10 Ağustos'ta bu davayı verip sonuçlandırmıştır. Bu kararı onaylamak kalıyor sadece. Ölüm cezasının kaldırılmasına rağmen vaktiyle Robespierre olmuştu. Şimdi onu krala karşı istemektedir. Louis ölmelidir çünkü Fransa'nın yaşaması gerekir der. Karşı devrimcilerin muhalefetini önlemek için hükümle onun yerine getirilmesi arasında bir süre olmamalıdır. Ayrıca savunucuların dinlenmesi, halka yapılacak çağrının da tehlikeleri vardır. Öte yandan halka kanunsal biçimler dayatmak söz konusu değildir. Hukuk mahkemeleri gibi yargılamaz o, yıldırımla çarpar. Robespierre bu tartışmalar süresince 11 kez söz alır ve 3 Aralık 1792'de verdiği sözler, Lacretelle'in dediği gibi terazinin kefesine düşen bir demir külçe gibi kamuoyunun kafasına iner. Saint-Just'la Barer'in ve Montagnard'ın yardımıyla kazanır kavgayı ve diğer tehlikeli olaylarının çözülmesine katkıda bulunmuş olur böylece. Halk kralı ortadan kaldırmıştır. Ailesi üyeleri ise mahpusturlar artık. Le Bayer şöyle yazar. İşte attık köprüleri, arkadaki yollara bağımız koptu. İster istemez ileri gitmek gerekir. Robespierre bu noktadan sonra eylemini Girondinlere karşı yönlendirecektir. Girondinler ise kralın yetkilerini bir başka adla kullanmaktadırlar ve bütün iktidar ve zenginlikler onların eline geçmiştir. Paris'ten temsilci çıkaramayıp saf dışı edilen Girondinler bu başarısızlıklarını Robespierre'e yüklerler ve konvansiyonun daha ilk günlerinde ona karşı saldırıya geçerler. 25 Eylül'de diktatörlük istemekle suçlarlar onu. Arkasından Fablas'ın yazarlığıyla 29 Ekim'de ünlü iddianamesini okur. Uyuşmazlığın derin yaralı gözler önüne serilmektedir orada. Aslında Robespierre bahane edilip Paris Komünü ve başkent halkı hedef tutulmaktadır. Eylül kıyımları onlara yüklenmekte, halkı kışkırtanlarla işbirlikçileri korudukları ileri sürülmektedir. bu ayak takımına karşı Cumhuriyet'in kibar kişilerini intilmiş insanlığını birleştirmek için Girondinler, Monroe gibi kimi kişilerin mülkiyete karşı bağlı bağlı getirdikleri tehditleri sömürmeye başlarlar. Pétion, Parislilere mektupta şöyle yazar. Varlıklı olanlarla olmayanlar arasında bir savaş kışkırtılmaktadır ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz bunu önlemek için. Sınıf mücadelesini böylesi kişisel çekişmelere ya da bir etkileme kavgasına indirgemek anlamını bilmezden gelmek demekti. 1793 Anayasası'na doğru. 16. Louis'nin idamından sonra Robespierre, parlamentodaki yeni çoğunluğu güçlendirerek Girondinleri tek başlarına bırakmaya çabalar. Ne var ki yiyecek içecek sorununun boyutları genişler. Halk, tahıla nar konmasını, yiyecek maddeleri için merkezi bir idarenin kurulmasını ister. Saint-Just gibi Robespierre de ilki olarak kabul eder bunu. Yiyecek fiyatlarıyla yoksulun alım gücünü birbirine yaklaştıracak hayırsever kanunlar gerekiyor diye yazar 9. mektubunda. Ancak belirgin ve açık hiçbir şey önermez. Hasmın oyununa yarayacak ayaklanmalardan korkar. O yüzdendir ki 25 Şubat'ta girişilmiş dükkan yağmalarını mahkum eder. Jacobenlere yazdığı 1 Mart günlü bir yazıda şöyle der. Paris halkı zalimlere yıldırım yağmayı biliyor ama parasızlıktan baharatçılara gidemiyor. Fransız halkına yalnız ekmek değil, insanca kanunlarla pekiştirilmiş özgürlük sağlamak da görevimiz diye ekler. Ve yeniden servetlerini ve sosyal durumlarını sürdürmek için dış düşmanlarla işbirliği yapmakta duraksamayan zenginlere çatar. Onları koruyanlar Coburg ve Vendy'deki ayaklanmaları koruyorlar der. Girondinlere yolunu apaçıktır burada. Öyle de olsa mücadele belirsiz durumdadır. Halkın gençliğine katılımı yoktur ortada. General Dolores'in ihaneti bir çıkış yolunu açacaktır. Dolores geri çağrılınca Avusturyalıların safına geçer ve konvansiyonda 3 Nisan'da yurt haini olarak ilan eder kendisini. Aslında konvansiyon daha önce Mara'nın sonra da Biot'un önerisi üzerine düşmanla işbirliği yapan milletvekillerini kovuşturmaya karar vermişti. Böylece Robespierre Brissot ile onun birçok arkadaşlarını ele verir. Onlar da ısrarla savunurlar kendilerini ve Danton'u suçlarlar. Ne var ki Paris'teki 48 seksiyondan 35'i mecliste temizliğe girişilmesini isterler ve 22 Girondin milletvekilinin adını verirler. Girondinlerin onlara yanıtı ise Jacobenlerin illere gönderdikleri bir yazıdan sorumlu görüp Mara'yı tutuklamak olur. Çok önemli ve tehlikeli bir andır bu. Avrupa'daki güç birliği, Vendy ve Lyon'daki ayaklanmalar, kıtlık korkusu Paris'i derinden derine hareketlendirir. 4 Mayıs'ta konvansiyon tahıl üstüne ilk tavan fiyatını ilan eder ve pazarları beslemek için el koymalara karar verir. Yeni bir terör örgütlenir aynı zamanda. Denetim komiteleri kurulur. Görevli temsilciler geniş yetkiler edinirler. Kuşkulular tutuklanır, idareciler yenilir. Robespierre 8 Mayıs'ta aristokratlara, foylanlara, ılımlılara karşı deneyimli sanklotlardan oluşacak bir devrim ordusu kurulmasını ister. Cumhuriyetin dışarıda ve içeride saygı görmesi için Fransız halkının korkacağı hiçbir hainin olmaması gerekir der. Ve Carnot mücadelenin bu aşırı biçimdeki zorunluluğunu kabul eder. Böylece sanklotlarla Montagnard'ların ilerici burjuvalarından oluşan bir tür halk cephesi kurulur. Robespierre 18 ve 23 Mayıs arası hastadır ve 24 Mayıs'ta Jacobenler Kulübü'nde Girondinleri ve il muhafızlığı tasarısına karşı saldırısına yeniden başlar. Artık hiçbir şeyi durduramayacaktır onu. 26 Mayıs'ta bir ünlü çağrısını yapar. Halkı bozulup çürümüş millet ve yetkililerine baş kaldırarak konvansiyona gelip gitmeye davet ediyorum, der. Paris'teki seksiyonlardan çoğu hemen olumlu yanıt verirler. Ne var ki kavga kazanılmamıştır henüz. Girondin'in kurduğu 12'ler komisyonuna son verilmesine karşın parlamentodaki muhalefet sertliğini sürdürür ve 27 Mayıs'ta Robespierre'e karşı zincirlerinden boşanır. O kadar ki Robespierre söz almak için boş yere çabalar durur. Ancak 31 Mayıs'ta Paris'inden bir temsilci heyetin ziyaretinin arkasından Girondinlerin şeflerine Dumouriez'in bütün suç ortaklarına karşı bir suçlama kararı ister. Onlardan 29'unun tutuklanması 2 Haziran'da Couthon'la Marat'ın çabaları sayesinde oylanır. Bunlar olurken silahlı sansculottelarda Tuileries Sarayı'nı işgal etmektedirler. Paris sessizdir ve Robespierre kan akmadığı için sevinçlidir. Zafer kazanıldıktan sonra Montagnard'lar halkın dileklerini yerine getirmekte fazla aceleci görünmezler. Öfkelerin programından hiçbir şey tutulmaz. Tutuklanmış milletvekillerinin durumu gözden geçirilir. Üzerlerine gidilmez. Sadece zarar vermeleri önlenmiş olur. İllere sığınıp orada bir iç savaş tutuşturmanın uğraşı içine girenler cezalandırılacaktır yalnızca. Hızla hazırlanan yeni anayasa sansculottelara pek görkemli bir armağan getirmektedir. Bir siyasal demokrasi sunmaktadır bu. Açıktan açığa bir sınıfın damgasını taşıyan Girondinlerin tasarısı onların düşüşünde de rol oynamıştı. Ve yine onların hazırladığı yeni haklar bildirisine bakıp Robespierre 24 Nisan'dan başlayarak şöyle der. Sizin bildiriniz insanlar için değil, zenginler, istifçiler, borsa oyuncuları ve zenginler için yapılmışa benziyor. Onlarınkine karşı 36 maddelik kendi haklar bildirisi tasarısını çıkarır. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi birçok noktada geçerliliğini sürdürür. Robespierre'e göre eşitçi bir nitelikte ısrar ederek onu tamamlamaktadır söz konusu olan. Altından başka bir şey düşünmeyen çamurdan insanlar deyip zenginlere karşı açtığı sert bir paranteze karşın mülkiyeti tehdit etmez, sadece sınırlar getirir ona. Mülkiyet sahibi ancak kanunla belirlenen ölçüde yararlanabilecektir mülkünden. Vergi artan bir orana tabi olarak servetler üzerinden hesaplanacaktır. Yoksullardan da alınacaktır vergi, yoksa yönetimin dışında tutulacak bir proletarya sınıfı oluşmuş olur. Herkes için eğitim hakkını da ilan eder. Öte yandan zengin toplum karşısında bir borç yüklenmiştir. Yaşam için zorunlu gereçleri olmayanlara yardım borcudur bu. Ve Robespierre bu dayanışma görevi üzerinde ısrar eder. Bir başka düşünce takılır aklına. Devrimci eylemin yasallaştırma düşüncesidir bu. Öyle olduğu için de bildirisinin 28. maddesini şöyle kaleme alır. Yönetim halkın haklarına saldırdığında başkaldırı ödevlerin en kutsalıdır. Her bireye sosyal güvencesi sağlanmadığında kendisini savunma olanağını bile tanır. Son olarak 1789'da yayımlanmış insan haklarının evrenselliğini bir canlılık kazandırır ve gerçekten bir uluslar örgütünün taslağını çizip ortaya koyar. Kralların güç birliğine karşı özgür halkların ortaklığını kurmak dileğindedir. Yeni anayasa içerideki yurtseverlerle dışarıdakileri bir araya getirmelidir. Fransa'nın Avrupa'ya karşı verdiği savaşta bu silahı göz ardı etmemek gerekir. Robespierre büyük başarı kazandırır tasarı. Öyle ki hem Jacobenler kulübünün hem de konvansiyonun emri üzerine basılır. Ancak konvansiyon birçok temel noktada reddeder onu. Tartışmaya da tek bir kez girer. Basın özgürlüğü dolayısıyladır bu ve özgürlüğe karşı halka açık yazı yayınlamaları cezalandırarak devrim yararını sınırlandırmak istemektedir bu özgürlüğü. Meclis Kamu Selameti Komitesi'nce sunulan metni onaylar. Bu metnin maddelerinin hemen hemen yarısı Robespierre'in tasarısından esinlenmiştir kuşkusuz. Ne var ki onu kesip biçerek ruhunu bozmuştur. Söz konusu metni 24 Haziran'da oylanan bildiriyle karşılaştırdığımızda Robespierre'cileri öteki Montagnard'lardan ayıran farkları iyice görürüz. Öyle anlaşılıyor ki sosyal demokrasinin temel ilkeleri onları kışkırtmıştır. O yüzden de bu ilkeleri saf dışı eden mülkiyet hakkını bütünüyle sürdürürler. Herkes için çalışma hakkından, yoksulların kamu yardımına başvurma hakkını saklı tutarlar sadece. Artan oranlı vergi kaybolurken uluslararası dayanışma ilkesi de yok olur. Daha şimdiden görülmektedir ki kavga bitmemiştir. Ancak Robespierre harekete geçmez. Her şeyden önce Montagnard'ları üzerlerine çöken anarşi suçlamasından aklamak gerekmektedir. Oylanan anayasa yurtseverlerin birliğini kurup meclisin otoritesinde güçlendirmelidir. Bu arada Parisli sansküllerin diktatörlüğü korkusunu da dağıtacaktır. Her şeye karşın feodalizm açıkça belli eder kendisini. Ancak atılımı çoğu noktada kırılır. Çünkü gelecek bir meclis seçiminde ülkenin konvansiyondan yakasını sıyıracağı umudu vardır. Robespierre oluşmuş otoritelerin var olan durumlarıyla bırakılmasını ve yolundan sapanları toparlamaya çalışan konvansiyonu sürdürmeye öğütler. Ne var ki öfkelilerle yapılmış örtülü anlaşma alabildiğine geçicidir. Nitekim Haziran sonlarında kopuş kesinleşir ve Jacques Roux arkasından da Leclerc, Jacobinler ve Cordelier kulübünden atılırlar. İktisadi felaket sürer yine de. Öyle de olsa Robespierre 13 Temmuz'da her derde deva diye dostu Le Pelletier de Saint-Fergon'un Rize'de ulusal eğitim planını sunar. Onunla yoksulun devrimini yaptıkları inancı içindedir her ikisi de. Demokratik içtenlikleri ve Rousseau'nun öğretisinin birer çömezi oldukları bu terimde bütün açıklığıyla görülür. Gerçekten 18. yüzyıl filozoflarının gözünde sosyal sorunlar aydınlıkların yarışıyla çözümü kavuşacaklardır bir yerde. Ne var ki insan ekmekle yaşanıyor. Robespierre'in sık sık unuttuğu da budur. Parisli sansküllerler Girondinlerin düşüşünden elle tutulur hiçbir yarar sağlamamışlardır. Zorunlu bir diktatörlüğü kabul edeceklerse iç ve dış tehlikeler onu haklı kıldığı sürece olacaktır. 5. Devrim ve diktatörlük. Halk düşmanlığı terör. 1793 yazının başlarında Cumhuriyet kaybedilmişe benziyordu. Konvansiyon umutsuz bir durumu göğüslemek zorundaydı. Devrime karşı Avrupa monarşilerinin güç birliğinin başarılarına ülkenin üçte ikisine yakın bir bölümünün ayaklanışı da eklenmişti. Paris'i kıtlık tehdit ediyordu ve yurtseverler 13 Temmuz'da hançerlenen yazgısını bölüşmekten korkuyorlardı. Yarım önlemler yetmezdi. Zafer ya da ölüm gerekiyordu artık. O andan başlayarak Robespierre kamu selametinin bir diktatörlük iktidarını gerektirdiğini görür. Tek bir irade gerekir diye yazar notlarında. Ve bir başka yerde de şunları ekler sözlerine. Eylem birliği olmadan, harekatta gizlilik olmadan, konvansiyonda bir destek bulmanın gerçeğine inanmadan, yönetimin onca engelini, onca düşmanın üstesinden gelmesine inanıyor musunuz? Bugünkü başkaldırı, yani Montagnard'ın ilerici mevzularıyla, sansküllerin bağlaşıklığından dolmuş 31 Mayıs başkaldırısı ne pahasına olursa olsun sürmelidir. Halk konvansiyonla bütünleşmeli ve konvansiyon halkı kullanmalıdır. Bunun yanı sıra hainler cezalandırılmalı, korkunç örnekler verilmelidir. aslında daha önceden doğmuştur devrimci öğretim. 10 Ağustos'ta doğan komün budur. Kambon'un fethedilen ülkeler için 13 Aralık 1792'de istediği budur. Jirondenlerin muhalefetine karşın meclisin 1793 ilkbaharından başlayarak hazırladığı budur. Devrimci yönetimin örgütleri de ortadadır daha şimdiden. 1792 Ekim'inden beri Genel Güvenlik Komitesi çalışmaktadır. 10 Mart 1793'te bir devrim mahkemesi ve 6 Nisan'da da bir kamu selameti komitesi kurulmuştur. Görevli temsilciler gerekli idari merkeziyleşmeyi sağlamak zorundadırlar. 10 Ekim'de Saint-Just'ün önerisi üzerine şuna karar verilir. Fransa'nın geçici yönetimi barışa değin devrimci olacaktır. Konvansiyon Cumhuriyet'in yazgısında hakem olur. Bütün yetkiler onda toplanmıştır. O bu yetkileri kendine karşı sorumlu durumdaki komitelerine aktarmaktadır. Kendisi de halk karşısında sorumludur. Önce Bilovare'nin arkasından da Saint-Just'ün açıklayıp anlatacakları bir öğreti oluşur yavaş yavaş. 14 Fümer tarihli bir karar ana çizgilerini saptar bu öğretinin. Robespierre de bu ortaklaşa diktatörlüğü haklı kılmak için 5 Nemrut tarihli raporunu kaleme alır. Nedir söylediği orada? Koşullar der, anayasanın olduğu gibi uygulanmasını olmaksız kılmıştır. Fırtına vurmuyor ve içinde bulunduğumuz devrimci durum bir başka görev yüklüyor bize. Yurda ve özgürlüğü kurtarma görevidir bu. Devrimci yönetimi haklı gösteren işte bu zorunluluktur. Kanunların egemenliğini o sağlayacaktır. Devrimci yönetimin olağanüstü bir etkinliğe gereksinmesi vardır. Çünkü savaş içindedir. Ne var ki eylemleri keyfi değildir onun, kamu çıkarı gibi yüce bir yasaya tabidir o. Kuşkusuz bir anayasa rejimlerinden daha az yeknesak kurallardan kaynaklanacaktır. Çünkü her gün bastıran ve yeni tehlikeleri değiştirmek zorundadır ve koşullara uyarak değişecektir. Bununla beraber halk güvenini gösterdiği sürece yasallık da sürer ve Robespierre şunu der. Konvansiyonda halktan gelen bir kamusal varlık nedeni olmasaydı evimin tabanına gömülüp kalırdı. 25 Eylül'de daha da ısrar eder. Yönetim sınırsız bir güvenlikten yararlanmazsa ve layık olduğu yurtseverlerden oluşmazsa yurt kaybedilmiş demektir. Devletin en zahmetli görevlerini bölüşmek bu yurtseverlere aittir. Komitelere dört elle sarılmalı ve gecelerimizi iyi kanunlar yapmakla geçirmeliyiz. Robespierre'in kendisi de eğilimine karşın 27 Temmuz'da Kamu Selameti Komitesi'ne girmeyi kabul eder. Bir gün önce bir toplantısında da bulunmuştur. Ancak oradaki hava şaşırtıp keyfini kaçırır onun ve 11 Ağustos'ta Jacobenler Kulübü'nde bu konuda içini döker. Aklıma hiçbir zaman getirmeye cesaret edemeyeceğim şeyler gördüm. Bir yanda ülkelerinin iyiliğini boş yere arayan yurtsever üyeler vardır ve öte yanda da yurdun çıkarlarına karşı tertip düzenleyen hainler. Ne var ki görevden ayrılmalar ve yeni atamalar çok geçmeden Robespierre'i rahatlatır.